أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسند الشهاب 738. حديث ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Allah'ın kendisine toplumsal bir sorumluluk yüklediği kimse, o sorumlu olduğu kimseleri aldatır da, o aldattığı günkü haliyle ölürse, Allah ona cennete girmeyi yasaklar. Allah korusun. Bir adam çobansa, ailesinin, çevresindekilerin, yakın ya da uzağının, çalıştırdığı insanların ya da birilerinin, ötekilerinin çobanı, yani bir sorumluluğu varsa ya da yetkisi varsa bu anlamda birileri onun sorumluluğu altındaysa, işte onlara zulmetmişse, aldatmışsa, yanlış yapmışsa, yanlış yöne sevk etmişse, hem hayat adına, hem ahiret adına, hem mal mülk adına, hem hak hukuk adına aldatmışsa eğer diğerlerini, bu adam hem de tövbe etmemişse, aldattığı gün gibi ölmüşse, aldattığı andaki inancıyla, o dönemdeki bakış açısıyla ölmüşse, artık kıyamet gününde, yeniden diriliş gününde Allah ona cennete girmeyi yasaklayacaktır. Allah korusun. Ne kadar şiddet bir konu. Toplumun neresinde yetkilisin? Birisinin annesi, diğerinin babası durumunda mısın? Ya sen karısın, kocasın ama komşusun, akrabasın, arkadaşsın. Fakat yetkin var mı birilerine söz söylemeye? Yani mal ayrımında, hak dağıtımında, hakikat anlatımında, insanlara dünyadaki hayatlarını takdim edişte sen onların hakkını yemek, onlara yanlış yapmak ya da onları aldatmak konusunda bir hatanın içinde misin? Tevbe et, vazgeç. Eğer o yanlışınla ölürsen, o yanlışı yaptığın kafayla, gönülle, yani o yanlış inancınla ölürsen, kıyamet günü cennet sana haram kılınacakmış. Allah korusun. Bir baba, ailesinde yetki sahibidir. Toplumsal bir sorumluluk. Bir adam, arkadaşları arasında yetki sahibidir. Toplumsal sorumluluk. Ya da, ortaklardan biri diğerlerine göre, ya da her biri birbirine göre toplumsal sorumluluk içinde yetki sahibidir. Satıcı, alıcıya göre yetki sahibidir. Ama iş tarif eden, yol tarif eden, mal satan, mal alan ya da toplumsal hayatın herhangi bir yerinde bir diğerine göre yetkili ve sorumlu durumda olan insanlar, eğer bulundukları konumun kendilerine tanıdığı haktan dolayı ve imkandan dolayı karşıdakini aldatıyorlarsa yeniden düşünsünler. Eğer bundan vazgeçmezlerse o sorumluluklarında karşıdakini aldatma kafasıyla, o yapıyla, o düşünceyle ahirete intikal ederlerse bilsinler ki Allah onlara cennete girmeyi yasaklayacaktır. Helalleşmek gerekir. Elbette helalleşmenin de adabı olacaktır. Mesela adam gençliğinde yanlış yapmış, komşularından bir şeyler haksız yere almış ya da hani genel ifadesiyle hırsızlık yapmış. Akrabasına gelmiş, olmaz böyle demiş, ya adam ölür giderse demiş, pişman olmuş, gitmiş adama helallik dilemeye. Demiş ki, yeter ki hakkını helal et, ne istersen yapayım. Onun o günkü değerinin bugün karşılığı neyse, yani o gün ben sizin hakkınızı yedim, bugün o hakkı ödemek için ne yapmam gerekirse ben hepsine razıyım demiş. Karşıdaki hak sahibi de bu güzel davranışı görünce demiş ki, sen öyle düşündüysen, sen öyle yapabildiysen, sen bu konuma gelebildiysen ben de helal ettim gitti demiş. Bu hak sahibi açısından güzel bir davranıştır. Ama bütün hak sahiplerine, size hakkını helal et demeye gelen oldu mu, kesinlikle hakkınızı helal edin, başka seçeneğiniz yoktur demeye hakkımız yok. ama bir güzel davranış örneği. Fakat diğer çeşidini de gördüm. Adam yıllar önce hakkını yediği o akrabasına, o komşusuna gidip ya da o tanıdığı bildiği adama gidip demiş ki böyleyken böyle oldu, haberin yoktu ama böyle oldu. Demeseydim Allah bilirdi ama kimse bilmezdi. Fakat ben bu sorumlulukla ahirete intikal etmeyi istemedim. Senin hakkını yedim. Bana hakkını helal etmeni istiyorum. Ne istersen söyle, karşılığı nedir beyan et, ne takdir edersen razıyım demiş. Adam da demiş ki falan yerde filan arazimi, filan tarlamı gidip sürüp gelirsen, yani ekimi hazır eylersen, senin traktörün var, senin imkanın var, ben de hakkımı helal edeyim demiş. Beriki hiç ikilememiş. Ulan Allah'tan kork, senin ayağına geldiysek bunu zaten bilmiyordun, ne olur yani helal ediversen, geçti gitti dememiş. Hiç ağzını açmamış, hemen hareket etmiş, gitmiş o tarlayı güzelce, kendininkinden çok daha titiz bir biçimde sürmüş, ekimi hazırlamış ve gelmiş adama demiş ki, ben tarlayı aynen dediğin gibi yaptım, istersen bak, istersen baktıktan sonra ya da önce ama hakkını helal et demiş. O da demiş ki, helal ettim, hepsi helal olsun. Bu da haksızlığının helal edilmesini isteyen, hak yiyen bir adamın tevbesinin güzel bir örneği sanıyorum. Öyle olunca biz hak yemekten uzak, insanları aldatmaktan uzak bir hayat yaşayalım. Burada aklıma gelen bir bölümü zorunlu hatırlatayım. İnsanlar hak ve hukuk konusunda aldanmaları, mal ve eşya konusunda aldanmaları özelleştirir ama bak oğlunu şuraya yatır, kızını buradan kaldır. Bak aileni şöyle şekillendir, evini böyle döşe diyenlere ithaf edelim. Ne dersiniz? Acaba bunlar aldanma ve aldatma değil mi? Bana cennet kazandırmayacak bir hayatın imrendirilmesinde söz söyleyen insanlar beni aldatmış olmuyorlar mı? Malımı, mülkümü, oğlumu, kızımı, ailemi, bütün imkan ve fırsatlarımı Allah'a kullukta kullanacakken ben kulluk yerine başka başka şeylerle tanıştıran insanlar beni aldatmış olmuyorlar mı? Yarın kıyamet gününde ah ne olaydı keşke falanı tanımasaydım, tam da zikirle tanışmışken beni aldattı denilecek bir ortam değil mi? Dikkat edelim, aldatmayalım. Eğer aldatmış idiysek haklarını helal etmeleri konusunda onların cenneti için çabalayalım, uğraşalım. Yeniden okuyorum. مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرْعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ 739 دَخَلَ زِيَادٌ عَلَى Abdullah ibn Muğaffel يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ Abdullah ibn Muğaffel يَا زِيَادُ اِتَّقِ اللّٰهِ فَاِنَّ شَرَّ الْاِمَّةِ الْقُطَمَةِ فَقَالَ لَهُ زِيَادُ اِنَّمَا اَنْتَ مِنْ حُثَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ حُثَالَةٌ اَفَلَا اُخْبِرُكَ يَا زِيَادُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ بَلَا وَلَا تَكْذِبْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا عَلَى أَحَدٍ مَا كَذِبْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ إِمَامٍ يَبِيتُ لَيْلَةً غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ عَرْفُ الْجَنَّةِ وَرِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 70 خَرِيفًا قال فقال له زياد سلني ما شئت قال أسألك أن لا تنفعني ولا تضرني وإن مرضت فلا تعدني وإن مت فلا تشتني قال فلم يمكث إلا ليالي قليلة حتى مات فرأى زياد الناس يزحمون على جنازته قال من هذا قالوا عبد الله ابن المغفل قال أما والله لولا أنه سألني ألا أشهد جنازته لشهدته. Ziyad, hasta olan Abdullah bin Muğaffel'i ziyaret için yanına varınca, Abdullah ona, Ey Ziyad! Allah'a karşı kulluğunun sorumluluğunu bilip müttaki ol. Çünkü liderlerin şerlileri zalimlerdir dedi. Ziyad da ona, sen Muhammed ashabının döküntüsündensin deyince, Abdullah da, Resulullah'ın ashabının döküntüsü yoktur ey Ziyad. Sana Resulullah'tan duyduğum bir şeyi haber vereyim mi dedi. Evet, ama içine yalan katma, karıştırma. Eğer bir kimse hakkında yalan söyleyen biri olsam bile Resulullah hakkında yalan söylemem. Kimse hakkında yalan söylemedim ki Resulullah hakkında yalan söyleyeyim. Resulullah'ı şöyle derken işittim. Halkını aldatmış olarak geceleyen hiçbir önder yoktur ki Allah ona cennetin hoş kokusunu ve esintisini haram etmesin. Halbuki onun esintisi 70 yıllık mesafeden bile alınır. Bunun üzerine Ziyad, dilediğini iste benden deyince o, ne fayda vermeni ne de zarar vermeni istiyorum. Hastalanırsam ziyaretime gelme, ölürsem de cenazemde bulunma dedi. Birkaç gece geçmeden Abdullah öldü. Ziyad, cenazesindeki büyük kalabalığı görünce kim bu dedi. Abdullah bin Muaffel dediklerinde, cenazemde bulunma demeseydi vallahi onun cenazesine katılırdım dedi. Aleyhissalatü vesselamın ashabından Abdullah İbni Muaffel ölümünden önceki hastalığında bölge valisi Ziyad bin Ebih tarafından ziyaret edilir. Ziyad, Abdullah İbni Muaffel tarafından iyi tanınan zalim bir idarecidir. Sahabenin en net özelliklerinden biri de zalim de olsa bir şey beklese de korksa da insanlara hakkı söylemek konusunda insanlığa örnektir onlar. Yanına gelen Ziyad'a sahabe Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh der ki, ey Ziyad, Allah'a karşı kulluğunun sorumluluğunu bilip müttaki ol. Allah'a karşı gelmekten sakın ve kork. Dikkat et ey Ziyad, çünkü liderlerin, idarecilerin, yani toplumsal sorumluların en şerleri zalimlerdir diye ona onu anlatıyor. Ama karşıdaki adam hem ukala, hem çok bilmiş, hem de sanki bütün uyarılara baştan varlığı kapalı ya, kulakları değil bütün varlığıyla kapalı ya, hemen onu sanki ezmek ya da susturmak anlamına ağzına geliveren şeyleri döküveriyor ortaya. Kes sesini dercesine. Ama sen Muhammed ashabının döküntülerinden birisin. Nedir? Seni mi dinleyeceğim? Sen ki ta son sıralardasın filan diye onunla biraz alay edip hafife almak istiyor. Ama o ne derse desin, karşıdaki İslam'ın şahsiyetine sahip. Diyor ki Abdullah İbni Muaffel radıyallahu anh, Resulullah'ın ashabından döküntü olanı yoktur, bunu böyle bil. Yani ya birisi sahabe değildir, yani münafıktır, kafirdir, peygamberle diyaloğunda böyle bir taraf vardır, değilse sahabe ise onun döküntüsü olmaz ey Ziyad der. Arkasından da sana peygamberden duyduğum bir şeyi haber vereyim mi diye yine nasihat etmeye imkan arar. Sen yine dinle beni, boş ver dercesine. Öteki yine ukalalığını ortaya koyar. Evet ama içine yalan katma, yalan karıştırma diye araya girmeye çalışır. Yani söyle ama sadece peygamberden olsun dercesine. Hani var ya kimileri şimdi de, evet peygamberden olduğunu bilsem dinlerim ama peygamberden olduğuna inanmıyorum. Yani nasıl bilecekse peygamberi haşa ve kella mezarından kaldıracaksınız, soracaksınız. Ya Resulallah, ümmetinden falan muhterem zat var ya, o bu sözü senin söyleyip söylemediğini bilmiyor. Hadi ona bir haber gönder de. Ya da onu çağıralım ama olmaz, hadi onun ayağına gidelim de sen bunu ona haber veriver dercesine, insanların farklı farklı anlayışlara sahip olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Onun için dilimiz karışıyor bazen ne diyeceğimize. Evet diyor ama yalan katma deyince Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh diyor ki, sen ne diyorsun? Ben kimse hakkında yalan söylemedim ki Resulullah hakkında yalan söyleyeyim. Zaten eğer bir kimse hakkında yalan bile söylesem, birisi adına yalan uydursam bile bu aleyhissalatü vesselam olmaz ki. Resulullah hakkında yalan söyleyemem, bu mümkün değil. Kaldı ki ben hiç kimse hakkında yalan söylememişim. Aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Mâ min imâmin yebîtü leyleten gâşşen lirayyetihi. Bir imam, bir reis, bir yönetici, bir etkin ve egemen pozisyonda hakimiyeti elinde bulunduran bir adam eğer sürüsünü, güttüğü insanları, yani sorumlu olduğu insanları, raiyesini, halkını aldatmış olarak gecelerse, böyle bir önder, illa hurrime aleyhi arful cenneti ve rihuha, ona cennetin kokusu ve de esintisi haram edilmiştir. Haram edilecektir. Hem de ve inne rihaha leyucedu min mesirate seb'ine harifen, onun esintisi, onun kokusu 70 yıllık mesafeden bile alınırken bu kadar etkin ve egemen bir koku ve esinti, buna rağmen o zalim idareciye, halkını aldatan yöneticiye haram kılınacaktır. Yani halkını aldatmak, onları neden emanet almıştı? Onların işine neden talip olmuştu? Neden onları yönetmekle mükellef olmuştu? Bu sorumluluğunun bilincinde olacaktı. Onları salimen cennete doğru sevk edecekti. Onların hakkını koruyacaktı ki tebaanın, yani raiyenin, halkın birinci derecede hakkı Müslümanca yaşayabilmek ve böylece sonunda cennet olan bir hayatı yaşamaya baştan hak sahibi olmaktı. İşte bir idareci, bir yönetici, bir önder eğer halkını aldatmış da bunu onlara sağlamamışsa, o zaman cennetin kokusunu bile duymayacaktır. Bir grup başkanını dinledim. Yıllar oldu. İki kasetlik bir tarihi konuşmaydı. Adam, dili döndükçe tatlı, her zamanki konuşmalarından sanki biraz daha saf ve samimi, dinleyenlere yalvarırcasına beyan ediyordu. Hakkınızı helal edin. 25 yıldır aranızda konuşuyorum. Sizi aldattım. 25 yıldır size vaaz ve nasihatte bulunuyorum. Hep aldatıcı şeyler söyledim. Bana baktınız ve beni iyi zannettiniz, aldandınız, öyle değildim, ben sizi aldattım diye. Adam etrafındakileri, onu büyük hoca bilenleri aldattığını haykırıyordu. Ama dinleyenler gözyaşlarıyla bu samimiyete hayran, ne yapacaklarını şaşırmış bilemiyorlardı. Yani bir insanın tebaasını aldatması ama aldattığını söyleyince insanların bir daha anlamaları çok daha garibime gitmişti o zaman. Demek ki bir yönetici, bir toplumsal sorumlu, yani toplumun herhangi bir bölümünden sorumlu insanın onları, haklarını onlara tanımak, yani haklarını ellerinden almamak, Müslümanca yaşamak ve cennete gitmek konusunda aldatmamalıdır. Eğer aldatırsa 70 yıllık mesafeden kokusu alınan cennet kokusunu yine de o duyamayacaktır. Ona haram kılınacaktır. Bunun üzerine Ziyad, peki yani teşekkür ederim dercesine biraz ama teşekkür filan onun diline yakışır mı? Diyor ki dileğini iste benden. Söyle ne istersen söyle bakalım. Sanki şöyle anladım. Sen bütün bunları benden bir şeyler koparmak için söylersin belki de. Bana söyleyeceğin bu güzel nasihatler karşılığında bir şeyler koparmak istiyorsun belki de dercesine. Hadi dilediğini iste benden deyince sel ni maşite kal. Ama Abdullah İbni Muaffel radıyallahu anh diyor ki es'eluke en la tenfe'ani ve la tedurrani. Sen bana ne fayda ver ne zarar ver. Yani faydanı da istemiyorum, zararını da. Dokunma bana. Ve in meristu fela taudni. Hastalanırsam ziyaretime gelme. Gelme, uğrama istemem. Ayrıca ve in mittu, ölürsem fela teşetni, benim namazıma da gelme, cenazeme de katılma diye özellikle istekte bulunuyor. Madem isteğimi sorduysan, adama bak, o ne ümit ediyor, o nerede söylüyor bunu, dile benden ne dilersen diye. Ötekine bakın, İslam'ın şahsiyet örneği. Diyor ki ne faydanı isterim ne zararını. Aman, ne Allah beni sana ne seni bana göstersin istemiyorum. Hastalanırsam da gelme, ziyaretime gelme istemem. Ölürsem de cenazeme katılma, onu da istemem diyor. Birkaç gün geçmeden Abdullah İbni Muaffel vefat ediyor. Ziyad, Vali Ziyad bin Ebi, onun cenazesindeki bu büyük kalabalığı görünce kim bu diye soruyor. Diyorlar ki Abdullah bin Muaffel. O da cevaben belki biraz da üzüntülü, cenazemde bulunma demeseydi, böyle bir istekte bulunmasaydı vallahi onun cenazesine katılırdım dedi. 740. Mâ min amelin efdalu işba'i kebidin câi'in. Aç bir karnı doyurmaktan daha üstün bir amel yoktur. Bir karın açsa onu doyuracaksınız. Bu gerçekten üstün bir ameldir. Bir kedinin karnı, köpeğin karnı mı, bir kuşun karnı ya da bir yerde debelenen varlığın karnı mı, artık siz insandan hayvana karnı aç olanın doyurulmasına kadar bu işi uzatabilirsiniz ama aç karnı doyurmak üstün bir ameldir elbette. Lakin şimdi insanlar tok karnı doyurmaya çalışıyorlar. Yolculuğu severim. Bereketlerine inanırım. Ama sabah namazına durma derdi olmasa derim. Bir de gittiğim yerde insanların kendi kafalarına göre bana yemekte ikram ölçüsünü ortaya koymasalar diye sanki yoldan ve yolculuktan kaçasım gelir. Çünkü karnım açsa ben onları kardeşim bilmişim, doyurmalarını isterim. Hatta kolay doyduğum için Allah'a hamd ederim. Beni bilenler de bunu böylece bilirler fakat buna rağmen habire ısrar ederler nedense. Anlamam ki belki de kimseyi itham etmek istemiyorum. Bana ikrama çalışanların hepsine, onları tanıyan bilenler de dahil bütün Müslümanlara Allah-u Teala cenneti kolaylaştırsın. O ayrı. Allah kendilerinden razı olsun. Fakat galiba ikram zevklerini benimle tatmin etmek istiyorlar. Oysa bu benim için gerçekten büyük bir sıkıntı oluyor. Ne dersiniz? Aç karnına doyurmak bu üstün bir amel. Ama karın aç değilse siz onu hala doyurmaya teşebbüs ediyorsanız bu ona bir işkence olmaz mı? Tekrar okuyorum. Mâ min amelin efdalu işba'i kebidin câi'in. Aç bir karnı doyurmaktan daha üstün bir amel yoktur. 741. Mâ min katratin ehabbe ilallâhi min katrati dem'in min haşyetillâh ev katrati demin ühriqat fi sebilillâh. Allah'ın en çok hoşlandığı damla Allah'a saygısızlık korkusuyla, haşyetten dökülen gözyaşıyla Allah yolunda akıtılan kan damlasıdır. Bunu siz daha önce farklı biçimlerde duymuşsunuzdur. Allah'a iki iz ve iki damladan daha hoş bir şey yoktur diye bir hadis hatırlıyorum. Allah yolunda Müslümanca bir hayat yaşarken vücudun yaralanması, berelenmesi, işte ondan sonra orada kalan iz ile Allah'a ibadet ve itaat için kulun hareketinden kaynaklanan iz, ibadet izleri Allah'a en tatlı, en hoş gelen, Allah'ın en sevdiği izler, Allah'a haşyet derdine dökülen gözyaşı damlasıyla Allah yolunda akıtılan kan damlası Allah'a en sevimli gelen iki damladır diye öğrenmiştik. Burada ikisini ayrıca zikretmiş aleyhissalatü vesselam diyoruz. Yani İmam Hudayi bunu ayrıca tespit etmiş ve bize Peygamberimiz böyle dedi diye haber vermiş. Biz de ona ittibaen yeniden okuyoruz. Mâ min katratin, bir katra, bir damla düşünün. Ehabbe ilallah, Allah'a en sevimli bir katra. Min katrati dem'in min haşyetillah. Allah'a haşyetten dolayı. Allah'a ya saygısızlık yaparsam, ya memnun edemezsem, ya razı edemezsem, ya kul olamazsam, ya dediğini yapamazsam, ya Allah benden razı olmazsa derdine gözyaşı döken birinin gözlerinden akan gözyaşı damlası Allah'a o kadar sevindi, o kadar sevgili ki bundan daha sevgili bir damla yoktur. Bir tane daha var ama. Ev katrati demin ya da bir kan damlası. Uhriqat fi sebilillah, Allah yolunda senden damlayan ya da sahibinden damlayan bir kan damlası. Bu yara ile olur, bere ile olur, başka tür olur, bir çeşit olur. Yani vücuttan ayrılan ve toprağa düşen bir kan damlası düşünün. Burnundan olur, ağzından olur, elinden olur, ayağından olur. Ama Allah yolundayken sen, Allah yolunda fi sebilillah sen yola çıkmışken, işte o yoldayken senden dökülen bir damla kan Allah'a en sevimli bir damladır. Bir de Allah için yaş döken bir Müslümanın gözünden dökülen yaş damlaları Allah'a en sevgilidir. Tekrar okuyorum. Ma min katratin ahabbe ilallahi min katrati dem'in min haşyetillah ev katrati demin uhriqat fi sebilillah. Allah'ın en çok hoşlandığı damla Allah'a saygısızlık korkusuyla, haşyetten dökülen gözyaşıyla Allah yolunda akıtılan kan damlasıdır. 742 Mâ min mü'minin illâ ve lehu zembun yusibuhu el feynete ba'd el feyneti la yufariquhu hatta yufariqa dünya ve innel mü'mine huliga nessâen izâ zükra zekera. Her mü'min için ölüp bu dünyadan ayrılıncaya kadar zaman zaman onu sıkıntıya sokan bir günah duygusu vardır. Veya şöyle de diyebiliriz. Her müminin içinde ölünceye kadar işlediği günahların sıkıntısı, pişmanlığı vardır. Mümin unutkan yaratılışa sahiptir. Ona hatırlatınca aklına gelir. Müminin yaratılıştan taşıdığı bir özelliği anlatır aleyhissalatü vesselam. Bir insanın özelliği ama müminde şekillenen bir özellik. Mâ min müminin illâ ve lehu zembun yusibuhu el feynete ba'd el feyneti. Yani mümin la yufariquhu hatta yufariqad dünya. Dünyadan ayrılıncaya kadar, ölüp bu dünyadan gidinceye kadar zaman zaman onu sıkıntıya sokan bir günah duygusu elbette bulunur. Yani işlediği, işlemek istediği, aklına gelince zorlandığı ama zaman zaman sanki yeniden içine düşmeye meylettiği bir günah duygusu vardır elbette bir mümin için. Yani her mümin içinde günahlara karşı bir pişmanlık, işlediği günahlardan bir sıkıntı, onlardan bir kurtuluş, onlardan kurtulma pahasına bir hareket derdi vardır müminin içinde. Ölünceye kadar bu devam eder elbette. Çünkü mümin ve innel mümine kuliga nessaen iza zükira zekera. Unutkan yaratılışa sahiptir. İnsanoğlu unutur ama ona hatırlatılınca o da aklına gelir ve onu hatırlamış olur. Anlayabildiğim kadarıyla bir müminin günahları vardır. Onlardan pişman olması gerekir. Bu ölünceye kadar devam etmelidir. Oh bitti tamam, elhamdülillah mı demelidir? Elbette. Yani bir günaha girmiş de ondan pişman olmuşsa, ondan tevbe etmişse kesin bir kaide olarak peygamberimizden öğrendik ki sallallahu aleyhi ve sellem ettaibu minezzenbi kemen la zembele gerçeğinden dolayı günahından tevbe eden sanki onu işlememiş gibidir. Ama elbette onu işlememiş gibi olan mümin zaman zaman kimi olayların veya kimi sözlerin onu hatırlatmasıyla ona yeniden hatırlama olarak dönecektir. Lakin bu hatırlama ona meyletmek, onu yeniden işlemek anlamına değil, ondan vazgeçtiğini yeniden hatırlayacak ve ona tekrar dönmemek için azmedecektir. Sözü galiba farklı dolandırdım. Bir kere daha tekrar etme niyetindeyim. Her mümin elbette insan olmak haysiyetiyle günah işlemiştir. İşlediği günahlardan dolayı zaman zaman o sıkıntıya düşmüştür. Yani içinde hem işlediği günahlar sebebiyle hem işleyecek potansiyel gücü olduğu için işleyebileceği günahlardan dolayı içinde bir sıkıntı taşır Müslüman. Bu ölünceye kadar devam eder. Günahtan kurtulma, günah bitti deme, tamam artık günaha girme ihtimalim kalmadı deme imkanı yoktur mümin için. Ama mümin hatırlatılınca hatırlayan bir karaktere de sahip olunca günahlar konusunda hatırlamalarını tevbeye yönelik istiğfara yönelik bir amel olarak değerlendirecek ve elhamdülillah ki vazgeçmişim diyecek, eskiler için, yeniler için de ben yarın bundan pişman olmaktansa bugün pişman olayım diyecek ve vazgeçecektir. Yeniden okuyorum. Mâ min mü'minin illâ ve lehu zembun yusîbuhul feynete ba'del feyne la yufârikuhu hattâ yufârikad dünya ve innel mü'mine hulikan essâen idâ zükre zekera. Her mümin için ölüp bu dünyadan ayrılıncaya kadar zaman zaman onu sıkıntıya sokan bir günah duygusu vardır. Bir başka ifadeyle her müminin içinde ölünceye kadar işlediği günahların sıkıntısı pişmanlığı vardır. Mümin unutkan yaratılışa sahiptir. Ona hatırlatınca aklına gelir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.